Ayrım 31. Görmek. José Saramago. Sayfa 282. Komiser bariyere varmıştı. Adam kıpırdamadan ona bakıyordu. Sol elinin baş parmağını kemerine takmış, sağ elini gabardin yağmurluğunun cebine sokmuştu. Bu duruş gerçek sayılamayacak kadar doğaldı. Adam silahlı, tabancası var diye düşündü komiser. Zamanı her zaman gelir, dedi. Adam gülümsemedi, gözünü kapatmadı. O hayır, zaman asla gelmeyecek dedi. Komiser bunun üzerine zarfı uzattı. Belki birbirlerine merhaba diyebilir. Belki o güzel pazartesi sabahı hakkında birkaç güzel söz edilebilirdi. Ama öteki, çok güzel, şimdi gidebilirsiniz. Bu zarfın hedefine ulaşmasını ben üstleniyorum demekle yetindi. Komiser arabaya bindi, geri gidip manevra yaptı ve kente doğru yöneldi. Buruk tam bir yoksunluk duygusu içinde o herife boş bir zar teslim etmekle onlara oynadığı büyük oyunu ve bunun sonuçlarını düşünerek kendini avutmaya çalışıyordu. Bakan öfkeden ve hiddetten soluğu kesilmiş olarak hemen onu arayıp bir açıklama isteyecek, o da yeryüzünde aziz ilan edilmeyenleri bekleyenler de dahil olmak üzere gökyüzündeki tüm ermişlerin başı üzerine yemin ederek aldığı buyruğa uyduğunu, fotoğrafın, adların ve adreslerin zarfta olduğunu söyleyecekti. Benim sorumluluğum Albatros, bana gönderdiğiniz ulak elinde tuttuğu silahı bıraktı. Evet evet yanında bir silah olduğunu gayet iyi gördüm. Sağ elini gabardin yağmurluğunun cebinden çıkarıp zarfı aldı. Anda bitmiş oldu. Ama zarf boştu. Kendi elimle açtım diye bağıracaktı bakan. İşin o tarafı beni artık ilgilendirmiyor Albatros diye yanıt verecekti. Kendi vicdanıyla barışık bir insanın huzuru içinde ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyorum diye sözünü sürdürecekti bakan yeniden gürlemeye başlayarak. Koruduğunuz kadının saçının tek bir teline bile zarar vermeme engel olmak istiyorsunuz. Benim korumam altında değil o kadın. Üzerine yıkılan suçu işlememiş olan masum bir insan yalnızca Albatros. Albatros deyip durmayın bana. Babanız Albatros'un biriydi. Ananız da öyle. Bana gelince ben İçişleri Bakanıyım. İçişleri Bakanı artık Albatros olmaktan vazgeçtiyse polis komiseri de Deniz Papağan olmaktan vazgeçiyor. Kesin olan bir şey varsa o da Deniz Papağan'ın artık komiser olamayacağıdır. Her şey olabilir. Evet, hemen bugün başka bir fotoğraf gönderin. Söylediğimi duyuyor musunuz? Elimde başka fotoğraf yok. Başka bir fotoğraf olacak. Hatta gerekirse daha fazlası da olacak. Nasıl? Çok basit. O insanların evine gideceksiniz. Korunduğunuz kişinin evine ve öteki iki eve. Oradan kaybolan fotoğrafın onlara ait tek fotoğraf olduğunu iddia etmeyeceksiniz herhalde. Komiser başını salladı. Bakan aptal değil. Ona boş zarf göndermek hiçbir şeye yaramayacaktı. Kent merkezine neredeyse varmıştı. Burası doğal olarak daha canlıydı ama abartılı bir durum yoktu. Aşırı gürültülü değildi. Karşılaştığı insanların endişeli oldukları yüzlerinden okunuyordu ama aynı zamanda sakin görünüyorlardı. Komiser bu açık karşıtlığın üzerinde durmuyordu. Duyumsadığı şeyi sözcüklerle açıklayamaması onu algılamadığı anlamına gelmiyordu. Yani bir yandan duyumsarken öte yandan algılamadığı anlamına gelmiyordu. Örneğin şurada yürüyen erkekle kadının birbirinden hoşlandı. Birbirlerini çok sevdiği, ikisinin de mutlu olduğu görülüyor. Biraz önce birbirlerine gülümsediler. Bununla birlikte yalnızca kaygılı oldukları değil, kaygılı olduklarının bilincindeler. Bunu açıkça ve sükunet içinde kabul etmişler. Komiserin de kafasının meşgul olduğu belli. Esirgeyen sigorta şirketindeki ısıtılmış kahve ile çok kuru, çok sert pastaları unutturup, onu avutacak gerçek bir kahvaltı yapmak için, o kafeteryaya girmeye iten, bu da öncekilere eklenen bir başka çelişki, belki de aynı neden kendine sıkılmış portakal suyu, kızarmış ekmek ve gerçek bir sütlü kahve ısmarladı. Garson kızarmış ekmekler soğumasın diye onları tabak içinde bir peçeteye sarılı olarak eski usule uygun şekilde getirince, bunları icat edenden Tanrı razı olsun diye mırıldandı sofuca. Bir gazete istedi. İlk sayfada uluslararası haberlere yer verilmişti. Dışişleri Bakanı'nın açıklaması dışında hiçbir yerel haber yoktu. Dışişleri Bakanı, hükümetin eski başkentte ortaya çıkan anormal durumu çeşitli uluslararası kuruluşlara danışmaya hazırlandığını bildiriyordu. Bu danışma harekatı Birleşmiş Milletler Örgütü'nden başlayıp İşbirliği ve Ekonomik Gelişme Kuruluşu olan Avrupa Birliği'nden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden, Kuzey Atlantik Paktı'ndan, Dünya Bankası'ndan, Dünya Ticaret Kuruluşu olan Uluslararası Para Fonu'ndan, Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü'nden, Uluslararası Çalışma Örgütü'nden, Dünya Meteoroloji Örgütü'nden, ayrıca kurulmuş ve kurulması henüz hazırlık aşamasında olan, daha adı bile konmamış birçok örgütten geçerek Lahey Adalet Divanı'nda bitecekti. Albatros'un hayatından memnun olmasa gerek, bal tutan parmağını yalamasına engel olmaya çalışıyorlar gibi görünüyor diye düşündü komiser. Daha uzakları görme gereği duymuş gibi gözlerini birden gazeteden kaldırdı ve kendi kendine fotoğrafı birdenbire hemen istemesinin kökeninde belki bu haber yatıyordur dedi. Asla yoluna taş konulmasına izin veren biri olmadı. Bir dalavere çevirdiği kesin. Büyük olasılıkla da çok pis bir dalavere diye mırıldandı. Sonra tüm günün kendisine ait olduğunu, keyfi ne isterse onu yapabileceğini düşündü. Müfettişe ve memura hiçbir işe yaramayacak olsa da görev bölümü yapmıştı. Bu saatte bir kapı sundurmasının altında ya da bir ağacın arkasında olmalıydılar. Evinden ilk önce kimin çıkacağını görmek için pusuya yatmışlardı. Müfettiş kuşkusuz güneş gözlüklü genç kızı yeğlerdi. Memura gelince gözleyeceği başka kimse olmadığı için mektupçunun eski karısıyla yetinmek zorundaydı. Müfettişin başına gelebilecek en kötü şey, tek gözü siyah bantlı ihtiyarın dışarı çıkmasıydı. Tam olarak düşüneceğimiz nedenle, yani genç ve güzel bir kadının peşinden gitmek, bir morun adımlarını saymaktan daha çekici olduğu için değil, tek gözlü heriflerin dikkat dağıtan ya da ille de başka bir şey görmeye çalışan ikinci bir göze sahip olmadıkları için, çift gözlerden iki kat daha iyi görmeleri yüzünden. Daha önce buna benzer bir şeyden söz etmiştik ama kimsenin unutmaması için zavallı gerçekleri birçok kez dinlemek gerekiyor. Ben ne yapacağım peki diye sordu komiser. Garsonu çağırıp gazeteyi geri verdi, hesabı ödedi ve dışarı çıktı. Direksiyonun başına otururken kol saatine göz attı. 10:30 diye düşündü. İyi bir saat, ikinci sorgulamayı yapmak için sapladığı saatti bu. İyi bir saat olduğunu düşünmüştü ama neden ve niçin öyle olduğunu açıklayamazdı. İsterse esirgen sigorta şirketine geri dönebilir, öğle yemeğine kadar dinlenebilirdi. Hatta biraz da kestirebilirdi belki. Bakanla yaptığı can sıkıcı diyalog gördüğü karabasan, Albatros gözlerini oyarken doktorun karısının haykırmaları yüzünden geçirdiği o korkunç gece boyunca sık sık kesilen uykusunu tamamlayabilirdi. Ama gidip o uğursuz dört duvar arasına kapanmak ona çok ters geldi. Orada yapacağı hiçbir şey yoktu. Hele orada bulunan silah ve mühimmatın sayımını yaparak sonucu bir raporla kayda geçirip malzemeyi yeniden kilit altına almasına hiç gerek yoktu. Şirkete geldiğinde bu görevin komiser olarak kendi üzerine düştüğünü düşünmüştü. Sabah tam vaktinin ışık yansımalarını hala koruyordu. Hava serinde yürüyüş yapmak için ideal bir hava vardı. Sokağın bittiği yere kadar yürüdü, sola döndü, kendini bir meydanda buldu. Meydanı geçti, bir başka sokağa girdi. Onu da geçti. Bundan 4 yıl önce orada bulunduğunu anımsadı. Öteki körlerin arasında kör bir adam olarak kör konuşmacıları dinliyordu. O dönemden hala kulağında kalan son yankıları anımsamaya çalışsa, bunlar buralarda yapılan siyasal mitingler olurdu. Sağ partinin birinci meydandaki mitingi, Merkez Parti'nin ikinci meydandaki mitingi ve Sol Parti'nin tarihsel yazgısı buymuş gibi kent kapılarının dışındaki boş bir alanda yaptığı miting. Komiser yürüdü, biraz daha yürüdü ve birden oraya nasıl geldiğini anlamadan kendini doktor ile karısının oturduğu sokakta buldu. Oysa böyle bir şey düşünmemişti. Bu onun oturduğu sokak. Adımlarını yavaşlattı, karşı kaldırıma geçti. Kapısı açıldığında binanın 20 metre kadar uzağındaydı. Doktorun karısı köpeğiyle birlikte dışarı çıktı. Komiser onlara hemen sırtını döndü. Bir mağazanın cam mekanına yaklaşıp bakmaya ve beklemeye başladı. Kadın bulunduğu tarafa yönelirse camdan yansımasını görüp onu tanıyabilirdi. Kadın o tarafa yönelmedi. Komiser dikkatle döndü. Doktorun karısı oldukça uzaklaşmıştı. Köpeği yanında yürüyordu. Tasması yoktu. Komiser onu izlemesi gerektiğini düşündü. Şu anda polis memuru ile müfettişin yaptıklarını yapmak utanılacak bir şey değildi. Onlar nasıl şüpheli kişilerin peşi sıra kente arşınlıyorlarsa bir komiser olarak o da aynı şeyi yapmalıydı. Yani o kadını izlemek göreviydi. Tanrı bilir şimdi nereye gidiyordu. Köpeğinin yanına olasılıkla değiş tokuş yapmak için almıştı. Gizli iletileri yerine ulaştırmak için köpeğinin tasmasından yararlanıyordu. Saint Bernard cinsi köpeklerin boyunlarında taşıdıkları küçük konyak kıçılarıyla karlarla kaplı Alplerde yitip gittiği sanılan birçok yaşamı kurtardığı dönemler ne mutlu dönemlermiş. Şüphelinin bu sıfatı kullanmayı sürdürmek istiyorsak öyle diyelim, izlenmesi uzun sürmedi. Semtin ücra bir köşesinde kentin içinde unutulmuş bir köyü andıran, içinde gölge veren büyük ağaçların, kum dökülmüş yürüyüş yollarının ve çiçek tahtlarının yeşile boyanmış rustik bankların, orta yerinde boş testiyi suya boşaltıyor gibi eğmiş bir kadın figürü olan bir gölcüğün bulunduğu, biraz bakımsız bir park vardı. Doktorun karısı banka oturdu. Çantasından bir kitap çıkardı, kitabı açıp okumaya başlayıncaya kadar köpek yerinden kıpırdamadı. Kadın gözlerini kaldırdı. "Git," diye buyurdu ve köpek gitmesi gereken yere, eskiden üstü kapalı olarak söylendiği gibi, o işi yapmak için onun yerine başka kimsenin gidemeyeceği yere doğru koşarak uzaklaştı. Komiser uzaktan bakıyordu. Kahvaltıdan sonra ettiği sözü anımsıyordu. "Peki ben ne yapacağım?" Kendisini gizleyen bitkilerin ardında 5 dakika bekledi. Şansına köpek o yana gelmedi. Onu tanıyabilir ve bu kez hırlamaktan öteye gidebilirdi. Doktorun karısı kimseyi beklemiyor. Birçok insanın yaptığı gibi yalnızca köpeğini gezdiriyordu. Komiser kumları gıcırtatarak doğrudan ona yürüdü ve banka birkaç adım kala durdu. Doktorun karısı gözünü kitaptan ayırmak çok zor geliyormuş gibi başını kaldırdı ve baktı. Önce tanımamış gibi davrandı çünkü onu orada göreceğini hiç düşünmemişti. Sonra, "Sizi bekledik ama gelmediniz. Köpekle dışarı çıkmak için sabırsızlanınca onu gezmeye çıkardım. Kocam evde. Ben geri dönünceye kadar sizi ağırlayabilir. Çok aceleniz yoksa eğer." "Fazla acelem yok. Öyleyse siz yola koyulun. Ben arkadan gelirim. Köpeği beklemem gerek. İnsanların boş oy kullanmasında onun bir suçu yok. Madem ki böyle bir fırsat çıktı, sakıncası yoksa sizinle burada konuşmayı yeğlerdim. Ben de, eğer hala sorgulama olarak adlandırmakta hata etmiyorsam. Bu sorgulamanın ilk seferinde olduğu gibi kocamın da yanımda olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir sorgulama olmayacak. Not defterimi cebimden çıkarmayacağım. Üzerimde ses alıcısı da yok. Ayrıca size şunu itiraf edeyim ki belleğim eskisi kadar güçlü değil. Kolay unutuyorum. Özellikle de ona duyduğunu kaydetmesini buyurmadığım zaman. Belleğin kendisine söyleneni duyduğunu bilmiyordum. Bellek ikinci duyu organımızdır. Dış organlarımız sesi yalnızca içeri iletmeye yarar. Peki, öyleyse ne istiyorsunuz? Daha önce söylediğim gibi sizinle konuşmak. Ne hakkında? Bu kentte olup bitenler hakkında. Komiser Bey, dün öğleden sonra evimize gelip bize ve arkadaşlarımıza anlattıklarınız için, yani hükümetteki bazı kişilerin 4 yıl önce doktorun kör olmayan karısının yaşadığı, o olayla çok ilgilendiğini, bugün ise görünüşe göre o kadının devlete karşı yapılan bir komplonun düzenleyicisi olduğunu düşündüğünü söylediğiniz için size çok minnettarım ama bu konuda bana söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa ikinci bir konuşma yapmamızın gerekli olmadığını düşündüğümü açıkça söylemeliyim. İçişleri Bakanı sizin kocanızla ve dostlarınızla birlikte yer aldığınız fotoğrafı kendisine göndermemi buyurdu bana. Bu sabah o fotoğrafı bir sınır noktasında teslim etmeye gittim. Öyleyse bana söyleyeceğiniz bir şeyler varmış gerçekten ama bunu söylemek için beni izlemek zahmetine girmeyip doğrudan evime gelebilirdiniz. Yolu biliyorsunuz. Sizi izlemedim. Bir ağacın arkasına saklanıp gazete okuyormuş gibi yapıp evden çıkmanızı beklemedim. Benimle birlikte sorgulamaya katılan müfettişle memurun dostlarınıza şu anda yaptığı gibi peşinize düşmedim. Dostlarınızı izleme buyruğu vermem, onları yalnızca meşgul etmek içindi. Hepsi bu. Burada rastlantı sonucu bulunduğunuzu mu söylemek istiyorsunuz? Aynen öyle. Bu sokaktan geçiyordum ve sizin evden çıktığınızı gördüm. Sizi oturduğum sokağa getiren şeyin yalnızca ve tümüyle basit bir rastlantı olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum. Bu rastlantı istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Öyle adlandırmaya yeğliyorsanız öyle olsun ama yine de mutlu bir rastlantı bu. Yoksa fotoğrafın bakanın elinde olduğunu bilemeyecektim. Bunu size başka bir vesileyle zaten söyleyecektim. Peki, aşırı bir merak olarak değerlendirmezseniz, onun o fotoğrafı neden istediğini öğrenebilir miyim? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi ama hayırlı bir iş için kullanmayacağına eminim. Öyleyse buraya ikinci bir sorgulama yapmak için gelmiyordunuz, dedi doktorun karısı. Hayır, bana kalsa ne bugün ne de yarın gelirdim. Hatta hiç gelmezdim. Bu olay hakkında bilmem gereken her şeyi zaten biliyorum. Biraz daha açık konuşmanız gerekiyor. Oturun. Gölün ortasında elinde boş testiyle duran kadın gibi orada öyle dikilip durmayın. Köpek birden belirdi. Budur ağaçlarının arkasından havlayarak fırladı ve komiserin üzerine koşmaya başladı. Komiser içgüdüsel olarak 2 adım geri çekildi. Korkmayın, dedi doktorun karısı yanından geçerken köpeğin tasmasını yakalayarak. Sizi ısırmaz. Köpeklerden korktuğumu nereden biliyorsunuz? Kahin değilim. Evime geldiğinizde sizi gözledim. Kolayca anlaşılıyor mu korktu? Oldukça kolay anlaşılıyor. Sakin olun. Bu son sözü havlamayı kesen, şimdi boğazından sürekli olarak akordu bozuk bir orgun pes sesleri gibi boğuk ve daha ürkütücü bir ses çıkaran köpeğe söyledi. Bana bir kötülük yapmak istemediğinizi anlaması için otursanız daha iyi edersiniz. Komiser mesafeyi koruyarak dikkatlice oturdu. Adı Sakin mi? Hayır, merhametli. Dostlarımıza ve bize sulu göz davrandığı için ona kısaca bu adı verdik. Neden sulu göz? Çünkü 4 yıl önce ben ağlarken bu hayvan gelip yüzümü yalamıştı. Beyaz körlüğün yaşandığı dönemde. Evet, beyaz körlüğün yaşandığı dönemde gördüğünüz bu köpek o korkunç günlerin ikinci mucizesi oldu. İlki kör olması beklenen ama görme yetisini yitirmeyen kadın, ikincisi de onun gözyaşlarını yalayan köpek. Bu olay gerçekten oldu mu? Yoksa ben düş mü görüyorum? Düş dediğimiz şeylerin aynen gerçekleştiği de olur. Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Bunu özel bir nedenle mi söylüyorsunuz? Hayır, öylesine söyledim. Komiser yalan söylüyordu. Ağzından çıkmasını engellediği tümcenin gerisi başka türlüydü. Umarım Albatros senin gözlerini oymaya gelmez diyecekti. Köpek neredeyse dizlerine burnuyla dokunacak kadar komisere yaklaşmıştı. Ona bakıyor, gözleriyle ona şunu söylüyordu. Sana bir kötülük yapmayacağım, korkma. O gün kadın da korkmamıştı. Bunun üzerine komiser elini yavaşça uzatıp köpeğin başına dokundu. İçinden ağlamak geliyordu. Gözyaşlarının yanaklarının aşağı süzülmesine izin vermek istiyordu. O zaman mucize belki yeniden gerçekleşebilirdi. Doktorun karısı kitabı çantasına yerleştirdi ve haydi gidelim dedi. Nereye diye sordu komiser. Yapacak daha önemli bir işiniz yoksa birlikte yemek yiyeceğiz. Emin misiniz? Neden? Beni masanıza kabul edeceğinizden. Evet eminim. Peki şu anda size bir oyun oynamakta olduğumdan korkmuyor musunuz? Hayır, gözlerinizde bu yaşlar varken korkmuyorum. 31. ayrımın sonu sayfa 291.